times I wonder will his name be on that famous trophy, along with the greats of the game. Novak Djokovic is once again the king down under.
He's the new world number one in every sense.
Has turned into this incredible athlete who mentally has sort of figured it out.
The amazement of how consistent Novak has been at such a high level.
Victory for Djokovic!
History is made.
And his career may end, Mark, being the winningest Grand Slam player in history.
History made. He has caught Federer and Nadal.
Hoş geldiniz değerli tenis severler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Tarihi bir finalin ardından o finali konuşacağız ve tabii ki kadınlar finalini konuşacağız Fransa Açık'ta. Niko Enibarık'la beraber. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk. Djokovic 23. şampiyonluktan neredeydin Onur? Ne yapıyordun? Kennedy öldüğünde yapılanlar gibi bir soru soruyorsun.
İleride anlatacağız bunları da. Aramızda kalsın.
Zorlu koşullardaydı.
İnternet çekmediği bir ortamdaydım onu söyleyeyim.
İnternetin mi? Hiçbir şey
telefonu da çekmediğim ortamdaydım yani.
Son sette diyelim.
Son sette ve gece 11 civarı bir tweet atabildim en erken ama sonuçta tarihe tanıklık ettik, etmedik değil. Djokovic'in 23. Grand Slam şampiyonu Casper Ruud'u yenerek finalde 23. kez bir Grand Slam turnuvası kazandı ve rekoru tek başına eline geçirdi. Bütün kariyeri boyunca Federer'i ve Nadal'ı takip edip sonrasında Nadal'la eşitleyip sonunda da geçmeyi başardı. Ve burada da duracak gibi gözükmüyor aslında Djokovic. Erkeklerle başlayacağız. Daha sıcak olan o olduğu için sonrasında Iga Świątek'in de şampiyonluğu konuşacağız tabii ki. Evet Niko, şimdi Avustralya Açık'tan sonra Fransa Açık'ı da kazandı Djokovic. Ve aslında turnuva öncesi baktığımızda sağlık durumu, yeteri hazırlığı yaptı mı yapmadı mı soru işaretleri vardı. Ve önceki programlarımızda ben bir numara favorinin Alcaraz olduğunu, sonrasında belki Djokovic iyiyse bu kupada bir şansı olduğunu söylüyordum ama sen sanırım Djokovic kazanacak diyordun. Ve kazandı da Djokovic.
Ya, tam da neden Djokovic kazanacak diyordumun yanıtını aldığım bir turnuva oldu.
Kendini buraya saklıyormuş, Grand Slam'lere saklıyormuş diyelim. Genel bir değerlendirme Djokovic'in şampiyonu ile ilgili alayım senden. Sonrasında finali detaylıca konuşacağız.
Yani kendini buraya saklayıp saklamadığını da anlayamadık. İlginç bir turnuva oldu, ilginç bir toprak sezonu oldu. Biz çoğunu bu sefer yayıncı olarak da verdik. Yakinen takip etmek durumunda kaldık. Maçları anlatarak bizzat daha yakından takip ettik. Daha iyi gözlemleme şansımız oldu.
Toprak sezonundan
bahsediyorum. Toprak sezonundan bahsediyorum, aynen öyle. Ve çok yani vasat bir sezon geçirdi Djokovic kendi standardına göre. Masters'larda da ne kadar büyük bir canavar olduğunu biliyoruz yani. Hani bence Roland Garros'un ilk haftasında da hakeza çok böyle keskin ritim bulmuş gözükmedi ama yani ne olduysa bence Haçanov maçının tie-break'inde oldu. Yani Haçanov maçında da ilk seti kaybetti. Haçanov çok iyi bir oynadı gerçekten ama Djokovic de biraz gergindi. Normalde Haçanov oyun stiliyle Djokovic'e çok ters gelebilecek bir oyuncu değil. Yani maksimumunu çok iyi yapsa da her zaman yanıtı olur Djokovic'in ona. Yani servisini pasifize eder, geri çizgi savaşına da girer. Kortta bol bol hareket ettirir, onu da riske etmesini sağlar, hataya zorlar. Ama tiebreak'te, ikinci set tiebreak'inde bir başladı ve yani düne kadar çok arkasına bakmadı. Yani tabii ki iniş çıkışlar oldu. Alcaraz maçındaki Alcaraz'ın durumu ama yani bence bu biraz yine Djokovic'in karşıda olmasıyla alakalı bence. Tabii. Yani bunu bir tek geçen seneki farklıydı mesela Zverev Nadal'da talihsiz bir anda o. Yani çok iyi giden maçta. Aynen ona bir şey yapamazsın. Bu tabii ki yani Alcaraz'ın hala çok genç olduğunu unutmamak lazım ama Djokovic biraz yani zaten Alcaraz da dedi yani Djokovic karşınızda ve bu sizin kafanıza girmiyorsa, bu sizin ufak sinirini bozmuyor, sizi germiyorsa yalan söylüyor demektir dedi. Yani hani kendi bizzat itiraf etti Djokovic'le oynamanın zor olduğunu. Ruud da maç sonu röportajında zaten değiniriz birazdan. Bundan dem vurdu. Yani sizi sürekli baskı altına alıyor ve sürekli hataya zorluyor diye. Ama bence o Haçanov maçındaki reaksiyonu kırılma noktasıydı. Dün de iyi bir ilk set Ruud'dan. İstediği her şeyi aslında yapabildi. Djokovic'i biraz gergin gördük. Çok el kol yaptı. İşte kendine sinirlendi. Hocasına sinirlendi. Normalde çok iyi yaptığı vuruşları yapamadığını gördük ama oranın da tiebreak'inde bambaşka bir seviye. Çok iyi başlamadı. Muazzam bir seviyeye yükseldi. Ruud 3. set biraz durdurur gibi oldu rüzgarı. 5-4'ü buldu ama oradan sonra 13 puan 12'sini alarak mükemmele yakın bir kapanış yaptı. Her şeyiyle kusursuz bir ikinci hafta özellikle. Ve çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Anlamlı tabii. 21'i kurduk, konuşuyorduk burada. Bunu hedefleyecektir. Nadal 21'i Avustralya açıkta. Djokovic'in topraklarında aslında almıştı. 22'yi pardon. 22'yi Roland Garros'u aldı. 22 o 3'ünün 20 olduğu eşitliği bozmuştu orada. Orada Djokovic oynayamamıştı. Şimdi de Djokovic Nadal'ın olmadığı bir turnuvada 23'ü yakaladı. Tüm erkek, sadece erkekler tenisinde değil, açık dönemi sadece baz alırsak Serena'ya yetişti. Ve 24-25 diyenleri iyimser görüyorum. 27-28 hedef bence.
Yani şöyle düşünüyorum, şimdi sen dedin diye daha da bir gözümde canlandı. İşte Djokovic'in olmadığı turnuvayı Nadal kazandı ki Nadal'ın sadece bir kez kazandığı bir turnuvaydı. Nadal'ın olmadığı ve Nadal'ın ev sahibi olarak görüldüğü bir turnuvada Djokovic sadece iki kez kazandığı bir turnuvayı bir daha kazanıyor. Yani biz hep diyoruz ki Alcaraz geliyor, Sinner geliyor, Medvedev, Zverev, şöyle team böyle. Ama hani ikisinden biri varsa o kazanıyor.
Aynen.
Amerika açıkta ikisi de yoktu.
Doğru.
Alcaraz kazandı. Çünkü bir numara o yani şu anda zaten Djokovic atarsan diğer geri kalanın zirvesi o.
Ya en son onun olduğu bir turnuvayı Medvedev kazandı işte.
2021'e gidiyoruz
ama onun için. Ama onda bence farklı sebepleri de vardı.
Vardı ama 2021'e gidiyoruz onun için. Yani 6 tabii. Grand Slam, 7 Grand Slam öncesine gidiyoruz onun için. Yani hala 35-36 yaşlarında Djokovic varsa Djokovic kazanıyor, Nadal varsa Nadal kazanıyor. Yani bu hala bizim içinde bulunduğumuz çağda bir şey gösteriyor aslında.
O dönemin en
formda yani.
İsimlerini yeniyorlar. Şimdi Nadal evet. Medvedev'i yendiğinde onun en iyi sert kort oyuncusu.
Geriden gelerek.
Geriden gelerek yeniyor. 2-0'dan. Djokovic şu an kazandı da bu sezonun en formda oyuncusunu yeniyor. Hı-hı. Yani ilk 10'dan, ilk 11'den diyeyim 11, 3 oyuncuyu yeniyor. Hı-hı. Hiç şüpheye bırakmadan yeniyor vesaire. Yani genç nesle karşı Djokovic 2 yıl önce bu manifestoyu vermişti aslında.
Evet.
Biz daha bırakmadık, buradayız. Daha çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Yani biz daha ölmedik manasında bir açıklaması var. Hatırlayamadım hangi Grand Slam öncesinde olduğunu ama yine kazandığı bir Grand Slam öncesinde yapmıştı. O dediğini de gösterdi. Detaylı konuşuruz zaten ama yani Tom Brady locasındaydı dün. Mantalitesini biraz gösteriyor bence bu. Tom Brady
emekli oldu, döndü.
Döndü. 43 yaşında Super Bowl kazandı. Tam anlamıyla şeye ihtiyaç duymayan bir GOAT
tartışma şeyinde
duruyorlar. Yani. Peyton Manning falan vardı ama hı-hı. Bence değil artık. Şey de mesela hafta sonu Şampiyon Ligi finalinden hareket edelim. Mesela Messi'nin de dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu herkes biliyordu. Evet. Ama onun için Dünya Kupası kazanması yani artık şüphe hiç yer bırakmadı. Hı-hı. Guardiola'nın da City birkaç yıldır dünyanın en iyi takımı. Ama bu Şampiyon Ligi hep eksik gözüküyordu. Hı-hı. O defter de kapandı. Bence 23'ü de Djokovic yaptı.
Onun
bence
zaten
ben 19'uncuyu kazandığında 21. Grand Slam'ini Roland Garros'ta kazandığında 2 sene önce birkaç istatistik paylaşıp bence yani artık 19'da da kalsa 20'yi de bulmasa 19. Grand Slam'ın en büyük olduğunu söylemiştim. Fikrim buydu.
Sonrasında korona, aşı, maşa derken.
Aynen. 2 Grand Slam'e katılamadığını söylemek lazım. Bence en az birisini alırdı. Yani 2021-2022 Avustralya açığı da evet. Bence alırdı.
Amerika açığı
belki Amerika
alamaz.
Amerika açığı bir şey diyemiyorum. Orada, orayla farklı bir şanssızlık mı desem ne desem bir yıldızı
yani
bir
evet,
türlü barışmadı. Fransa
açıkta yani. Aynı sayıda Amerika açığı var. Yani düşünseniz Djokovic, 15 sene önce falan diye şaşırırdım.
Tabii Djokovic hep dayanıklılığıyla, üst düzey fiziksel özellikleriyle şeye çıkar. Hani Amerika açıkta biraz daha sezonun sonu olduğu için sakatlıklar, sürprizler, çekilmeler daha çok görürüz. Orada fiziksel olarak fit gelip de kazanamadığı. Yani 2010 çok iyi maçtı mesela. Yakındı 4 set ama 5 set yolunda bir maçtı. Nadal kazanmıştı mesela. Hmm. 2011'de keza öyle. Yani ne bileyim. Yani Nishikori'ye kaybetmesi ilginçti. Wawrinka'ya hadi toprakta kaybedersin. Orada ilk seti kazanıp kaybetmesi ilginçti. Yani en az 5 olması lazımdı bence. Ne diyorduk? Nereden? O kadar uzun bağladım ki.
Sen şeyden bahsediyordun. Djokovic'in GOAT'luk tartışması.
Ha yani bence diyordun. Bu şey oldu ya. Yani, Messi işte City'den sonra dün evet. De 23 ve yani bence artık
ucu açık
hani Nadal'ın sanırım, bir tane daha kazanma ihtimali var. Yani seneye Roland Garros'u için yapacak bence bütün hazırlığını.
Yani yani şu an zaten bu sezon bir yıldır Amerika açık gitti.
Gitti. 5-6 ay yok. Yani ben bütün planlamasının o yönde olacağını tahmin ediyorum.
O sırada Djokovic 25 olur olabilir mi?
Olabilir. Yani Wimbledon'un şu an bir numara favorisi.
Aynen,
2'ye 1'ini yazmıyorum. 3'ten başlar yani.
Hı hı, evet.
Yani ne Medvedev'i burada.
Kiryos'u.
Yani hani Alcaraz da henüz çimde rüştünü ispat evet. Edemedi. Onun da yolu çok. Zaten çok fazla çimde oynayamıyor. Hani nasıl bir hazırlık olacak bilmiyorum ama adapte olabileceğini düşünüyorum. Yani çok sorun yaşamaz ama hemen bu kadar erken mi? tartışılır.
Medvedev belki kendini oraya iter bir şekilde.
Mümkün. Mümkün ama yani biraz daha farklı şeyler eklemiş
gerekiyor. Djokovic açık ara farklı bir numara dediğin gibi.
Yani şöyle Murray Çim'de turnuva kazandı bu hafta. Onu bile yazarım yani üst sıralara. Farklı motivasyon. Tabii ki şampiyon olamaz ama.
Sonra bir
herkes eşit şanslı şu an yani.
Djokovic'in dışındaki herkes eşit şanslı diyorsun. Evet mantıklı aslında. Finali detaylıca konuşalım o zaman. Sonrasında Alcaraz maçına döneriz. Alcaraz'dan da konuşuruz ama önce finali konuşalım. Çok da keskin başlamadı Djokovic finale. Ben şey düşünüyordum, işte ilk Roland Garros'unu kazanmadan önce, 2015'ten önce Wawrinka finali. Sonuçta ilk Roland Garros Djokovic için çok önemli. Kariyer Grand Slam'ini tamamlayacak ve çözüldü, yenildi Wawrinka'ya. Sonrasında 2021'de bu sefer aynı yıl içinde 4 Grand Slam'de kazanacak bir maç kaldı. Medvedev karşısında çözüldü tamamen. Şimdi de Grand Slam sayısında ilk defa öne geçecek. Yine büyük bir baskı olacak mı üstünde? Yine o Djokovic mi gelecek? Diğer Djokovic mi? Maçın başı aslında tutuktu Djokovic için. Ya tabii Ruud çok derin oynadı. Derin vurdu topları. Djokovic orada biraz sıkıntı yaşadı. 4-1 oldu.
Fazla bu en vuramadığı vuruş bence. Overhead falan evet, böyle. Evet, yani yüksek toplar. Oldu. Çok oralarda sıkıntı yaşadı.
Ama sonrasında bir şekilde bir açıklık buldu. Servisi kırdı. Kendini seti ortak etti ve tiebreak'ten sonra yani ilk 12 oyun Djokovic ortada dolaşırken sanki cebinden bir tane daha başka bir şey çıkarttı. Böyle Djokovic çıkarttı. Bir şey neydi o? Mapus'tan çıkış kartı mıydı Monopoly'de? Hapisten çıkış, Kodes'ten çıkış kartı. Çıkarttı böyle.
Mapus dedi. Çeviri tarihine geçer bu. Monopoly öyle düzeltsin bu çeviriyi. Kodes de kötüymüş ya. Hapishaneydi.
Öyle ama Kodes de geçiyor. Amiyane tabirle. Ve tiebreak'te inanılmaz bir performans. 7-1. Sonrasında arkasına bakmadı zaten. İkinci, üçüncü setler. Yani üçüncü sette biraz daha Ruud oraya girdi ama yine en kritik oyunu 11. oyunda tamamen sildik ortadan Ruud'u. Yani teknik anlamda nasıl oynaması gerektiğini, kendini nerede saklaması gerektiğini, nerede patlama yapması gerektiğini de çok iyi ayarlayabilen bir tenisçi.
Yani ilk sette kendi servisinde 5-4 geride 0-30'da evet. Çok kritikti aslında. Evet. Yani işte orada ya bu hayatta kalma modunu Djokovic kadar iyi açan biri yok yani. Yani tüm tenis tarihinde yok yani. Orada yine bir fileye geldi. Bir forehand vurdu. Evet. Zaten asıl orası bence biraz daha kırılma noktası oldu. Yani Ruud da bu kadar yaklaşmışken, 2 puan kadar sete yaklaşmışken Djokovic'e o noktada artık tiebreak'in de gidişatı biraz belirlenmiş oldu. Yani tiebreak istatistikleri şey anlamda korkunç yani. Yani 55 oyun 55 puan, 0 basit hata. Evet. 6-0 bu sene. Tabii. Yani tiebreak kariyer ortalaması 302 tane kazanmış. %67 gibi bir rakam.
Bu sene Fransa açıkta 6-0.
Fransa açıkta 6-0, evet. Yani 6 tiebreak oynamak zorunda kalması ilginç ama...
Yani aslında Fokina maçıydı. Yani Fokina maçında 2 set çok yakın. Bir tane tiebreak Fokina almak üzere oradan çeviriyor. Yani evet. Orada başladı zaten her şey.
Yani sonra tiebreak'ten sonra ikinci set şeye döndü biraz. Yani yavaş yavaş... Ezmeye döndü. Bayağı bir orada ezdi şeyi. Ama ben mesela 3. sette de bu sefer Ruud'dan öyle bir reaksiyon beklemiyordum. Tekrar bir dengeye getirdi maçı. Bir 6-1, 6-2 gibi çözülme bekliyordum. Yani geçen sene öyle kaybedince biraz daha böyle şeyler öğreniyorsun. Yani daha daha iyi kaybetmeyi öğrenmiş Ruud şu aşamada. Bir de yazmıştım ben şunlarda. Bu her gece dua mı ediyor Ruud? Allah'ım şans yarınız için. Berefket oynasın.
Abi öyle bir izlenim de bıraktırıyor. Çünkü Ruud'a baktığında çok da böyle yani, çeşitli silah olmadık gibi bir kanıya varıyoruz. İyi bir toprakçı. Evet. Yani ama nasıl Grand Slam finaline çıkıyorsun? Evet. Yani ben Rune yener diye düşünüyordum. Zverev yener diye düşünüyordum. Gerçekten yani, yatırdı beni.
Rune hadi yakın sayılacak maçtı. İkinci setten sonra toparlandı. Evet. Ama Zverev'in böyle bir turnuvada yani hani mükemmel inatçı bir savunmacı değil. Yani forehand evet gününde olduğunda tahrip edebiliyor sizi. Evet belli bir standartın altına hiç düşmüyor ama yani Djokovic, uzun David Ferrer olma yolunda ilerliyor
Djokovic
yani.
Djokovic için şey dedik, iyi ayarlıyor kendini dedik. Toprak sezonunu kötü geçirdi dedik. Ruud da en az onun kadar kötü bir toprak sezonu geçirdi aslında. Aynen belki daha öyle. Kötüsünü geçirdi. Tabii. Demek ki o da Grand Slam'lerde kendini iyi ayarlıyor.
Cenevre'de 3 yıldır kazanıyordu. Bu sene kaybedip geldi mesela son turnuvası. Orada şeye kaybetti, Jarry'e kaybetti. Burada yani burada fena da olmuyor. Zor bir yolu vardı aslında. Baktığında buradan finale çıkmasını beklemiyorsun yani. Ruud üstü formda biz ve Ref. Arada Jarry de zorladı, set aldı vesaire. Yakın geçen bir maçtı. Bu da böyle bir arkadaşımız. Yani hani daha çok finalde görürüz ama ben onu kupa kaldırırken göreceğimizi çok düşünmüyorum.
Sen yeni şey sormuşlardı zaten. Yeni Ferrer Ferrer'imiz mi diye. Hani
bence Ferrer'den işte.
Daha iyi. Yani onu söyleyebilirim. Yani çünkü tabii. Ferrer'in kaç Grand Slam finali var? Bir tane var.
Bir tane var. Bir 2013 tane. Ve 14 yani, Fransa açık.
Rude 3 tane gördü. Yani daha çok ben Landon Murray tarzı hani ilk 5 final belki yani final görürse bundan sonra devam edebilirse bunlar. Bir yerde kazanacak yani. 5. de kazanacak.
Etmez diyemiyorsun.
Diyemiyorsun yani. Tabii yani.
Etmez diyemiyorsun ama.
Biz yerden yere vurduk.
Yani bu saatten programda. Sonra da böyle ne ekleyebilir de oyununa fark yaratır. Hani şey 19-20-21 yaşında bir oyuncu da değil artık. Olgunluk artık döneminde.
Teknik olarak bir şey ekleyemez belki ama bakış açısı olarak bir şey ekleyebilir.
Yani o da ne kadar yardımcı olur. Yani baktığında belki Nadal Djokovic bu kadar formda olsa iki Roland Garros da olabilirdi yani.
Evet.
Yani son iki Roland Garros finalisti ve yenildiği adamlar toprağın en büyük iki oyuncusu yani. Aynen öyle. Tarihi.
Onu diyebiliyoruz artık. Yani Djokovic en iyi ikinci toprak.
Yani Nadal o kadar iyiydi ki. Yani. Federer de zamanında bu haksızlık. Yani Federer'in de 5 Roland Garros finali var yani şimdi. Tabii. Nadal olmasa onda 4-5 tane olacak. Onun da tarihinin en toprakçısı. Yani Kuerten'den bence ikisi iyi toprakçıydı ki. Çok severim Kuerten'i. 3 Grand Roland Garros'u var ama yani Djokovic Federer ondan iyiydi ama yani en iyinin en iyi dönemine denk geldiler yani. O biraz farklı bir şey yarattı.
Djokovic'in Fransa açık serüvenini izleyelim isterseniz. İzleyelim. İlk maçına çıkışından
sonra üçüncü
şampiyonluğuna. Bir gelsin kısa bir video sonrasında konuşalım.
Premier match sur ce court Philippe Châtelier. Voici Novak Djokovic. Novak Djokovic. Novak Djokovic.
Nohta karşı bir Grand Slam kazandın. Ne ekmek yiyorsun?
Fransızlar kazanmadı ondan sonra burada.
Önce de kazanamıyorlar bir ara. Bir tane var değil mi Yannick Noah'ın?
Bir tane.
Bir tane var.
Yeter.
Yani yeter. Yeter. Güzel ekmek.
Bakalım maç sonrası açıklamalara bir gidelim. Djokovic'te Ruud neler söylemişler maçtan sonra basın toplantılarında. Güzel bir aslında seremoni oldu evet. Maçtan sonra. Ama basın toplantısındaki demeçler daha güzel. Djokovic'in çünkü bu goldluk performansıyla ilgili, tartışmasıyla ilgili açıklamaları var. Demiş ki serüvenim hala noktalanmadı. Hala Grand Slam kazanabiliyorken neden 20 yıllık kariyerimi sonlandırmayı düşüneyim? Hala motiveyim. Wimbledon'ı iple çekiyorum. Tarihin en iyisi olduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü tenisin bugünden çok farklı oynandığı diğer dönemlerdeki efsanelere saygısızlık olur. Sadece kendime ve yapabileceklerime güveniyorum. Bu kupada sahip olduğum tenis kalitesinin bir kanıtı oluyor, diyor Djokovic. Kendimi her zaman Federer ve Nadal'la kıyasladım. Bu ikisi kariyerimdeki en büyük rakipler. Benim şu an olduğum oyuncu haline gelmemde ve kazandığım başarılarda onların da katkısı var. Tenisin en büyük sahnesinde onları nasıl yenebileceğimi saatlerce düşünüp analiz ettim. Bu iki adam son 15 yılda zihnimi çok meşgul etti. Grand Slam sayısında onların önünde olmak inanılmaz. Üçümüz ve tabii ki Andy Murray son 20 yıl sanki tenisin altın çağına eriştik. Bu grubun bir parçası olduğum için minnettarım, diyor Djokovic. Güzel açıklama. İçinde mütevazı demeçler de var.
Ya işte büyük yani bu işte büyük yani kazanınca bu tevazuyu beraberinde getiriyor yani. Yani çok bir şey demenize gerek kalmıyor açıkçası zaten ortada. Bu arada 22 yazan ceketi giydirmişsin. Wimbledon'ı kazanınca da 23 yazanı giydirmişsin. Tabii bu artık çok bilindik bir hikaye. Üç oyuncunun birbirine sürekli motive ediyor olması, etmiş olması. Bu konuda sürekli bunu dile getiriyor olmaları. İşte Nadal'ın hala ameliyat olup tenise dönme peşinde koşması. Ne bileyim Federer'in 38 yaşında iki diz ameliyatı geçirip yine de şansını denemesi. Djokovic'in ameliyat olmadan sürdürmeyi denemesi falan derken. Djokovic iniş çıkışlı bir karakter. Yani uçlarda olacak her zaman. Sevenler çok seviyor gördüğüm kadarıyla. Koşulsuz ve şey seviyor. Sevmeyenler de aynı şekilde çok sevmiyor.
Ben aradayım galiba o sefer. Koşulsuz sen, değil ama.
Sen yerindesin. Düzeldin. 2009-10 kötüydü.
Evet. Çok...
Ya, o zaman da herkes bilmez.
25 yaşında. 25 yaşındaydı yani o zaman.
25 ufak mı?
Ufak yani.
Alcaraz'dan 5 yaş büyük. Alcaraz'dan 5 yaş büyük değil.
39'dan küçük yani. Ona.
Tabii. Bu sektörde değildik en azından. Kitleleri evet. Çok şey yapma gücümüz yoktu. Yani dediğim gibi yani ben de 23 Grand Slam kazansam zaten hani derim belli yani ne konuşayım.
Başkası söylesin aynen. Benim elime diyorsun.
Ben ne anlatayım derim abi ben daha ne yapabilirim.
Kasparov yani. Ne söylemiş bakalım. Djokovic hakkında konuştu o da. O da burada durmayacağını düşünüyor Djokovic'in.
Yani siz böyle devam ederseniz durmaz bence de ya. Biriniz durdursanız mı aslında herhangi
Djokovic'in birini? Djokovic'in rekorları ve istatistikleri akıl almaz derecede. Ne kadar komple bir oyuncu olduğunun göstergesi. Herhangi bir yerde, herhangi bir zeminde, herhangi bir topla maç kazanabilir. Mücadeleye her zaman hazır. 23 Slam kırdığı en dikkat çeken rekor tabii ki. Erkekler tarafında şu an rekor 10'da. Onu tanıyorsam daha fazlasını hedefliyordur. Henüz onun için hiçbir şey bitmedi diyor Casper Ruud da. Şimdi 23 oldu, geçti. Bir bakalım Grand Slam yarışı. İlk günden itibaren nasılmış? Bir küçük bir video evet. Hazırlamış ATP. Onu izleyelim. Bakalım Djokovic nasıl öne geçiyor?
Hadi bak. Get set.
Yani Federer 17 iken kadrajda değildi Djokovic. Geriden gelip Arap atı gibi açıldı derler ya. Öyle açıldı.
2010 sezonu bittiğinde, yani Djokovic'in bir Grand Slam vardı. 2010 Amerika açığı kim aldı? Nadal kazandı. 2010 Avustralya açığı Federer almıştı. 2010 Wimbledon'ın Nadal almıştı. Tabii 3 Nadal,
1 Federer.
Bir Federer. 16, 9, 1'di.
16 Federer, 9 Nadal, 1 Djokovic'ti.
Yani. Sonraki Decade'de ve 13 yılda gelinen tablo ortada. Yani artık özellikle Djokovic'ten 2009-10 sonrası bayağı bir insan umudu kesiyordu. Yani Big 3'ye evet. Dönmeyecek bu. Hani bir de kaldı.
Ben bloma yazmıştım ya. Yani bir numara gelip çıkamayacağız sen bir numara demiştin.
Yani. İlk Grand Slam okey ama ikinci burada belirleyicidir ve eşiktir aslında evet. Sonrası için. Onun olmayacağı yönünde. Sonra Güney Kıbrıs'tan bir... Doktor çıka geldi ve işin suyun yönünü değiştirdi hakikaten.
Glüten alerjisini gidererek.
Yani bazen bu kadar da yanıtı yakındadır, kolaydır. Hı hı. Şimdi konumuz nereye gider? Birincisi tabii yani hedefler hiç bitmiyor. Ya bu tarz sporcuların da gerçekten işi zor yani. Şimdi bittin, basın toplantısında sorulan soru. Takvim sistemi gelir mi? Yani hani ya da 24'ü geçer misin?
Gelir mi?
Yani, takvim sistemi. Ya Amerika açıkta öyle bir şey var ki 5-6 kez kazansa rahat olduğu bir yer olsa anlarım ama Medvedev maçtaki halini gördük yani. Tanınmayacak haldeydi.
Evet.
Yani kendi de söyledi bunu. Şişti kaslarım dedi ben. Yani kendi de kendini
ağladı,
tanıyamadı.
Oturdu ağladı.
Evet yani. O yüzden bilemiyorum şimdi. Rahatlık 23'ü almış olmak bu sezon artık yakalanma ihtimali yok.
Evet.
Bu sezon bittiğinde yine en çok kazanan Grand Slam kazanan oyuncu olacak.
Ve sonrasında
Avustralya açığa gidiyorsun. Nadal'ın da hani oraya da çok ritimli gelmesini mucize olur açıkçası. Bu rahatlık sirayet eder mi? Bilmiyorum. Şimdi Çim için Alcaraz'ı Medvedev'i çok hemen peşi sıra favori görmüyoruz belki ama Amerika açıkta durum değişir. Medvedev'i bu sezonu çok iyi oynuyor zaten.
Hı hı.
Yani Roland Garros ne kadar bu şeyini etkileyecek bilmiyorum özgüvenini. Toprak sezonunda da iyi bir özgüven elde etmişti. Çim'de ne yapar bilemiyoruz. Orada da finale çıkarsa bir şey diyemem. Yani Medvedev de öyle ilginç bir... Ama o zaman bir servis atar. Yani
Çim şampiyonluğu var bir tane.
Biraz işte kariyerim. Servis voleyde istese oynayabilir aslında. O büyük ayaklarıyla falan hızlıca fileye gelebiliyor hı. Ama çok tercih eder mi? Göreceğiz. Vallahi olacak gibi sanki yani. Bu sene olimpiyat da yok. Olimpiyat da geriyordu onu. Olimpiyattaki o şalter indirmesi de çok garip.
Masters'ı atlayabilir. Yani
evet, biraz daha Serena'nın o son var. Yıllarındaki gibi bir takvim. Yok, sadece Masters'lar artı şey oynasın.
O da olur.
Olur yani. 9-13 turnuva. Yani 16-20 oynuyordu en formda zamanlarında. Hı-hı. Yani yapabilecek bir fiziksel kapasitesi var bence.
Hı-hı.
Vallahi benim tahminim yani net bir şekilde. Amerika açık için bir şey diyemiyorum. Hem o durumlar, parametreler hem Djokovic'in genel olarak... Bir şekilde yıldızının barışmadığı bir yer. 24'ü Wimbledon'da yapar diyorum. 25 Avustralya açık. Yani seneye Nadal'ın durumundan bağımsız. Bilmiyorum. 26-27'de bitirecek gibi sanki çok hoş.
İşte 27 gibi işte belli yani. Doğmuyor. Bir sakatlık çıkıyor.
Tabii canım.
Şimdi başka bir salgın çıkar. İnaş olmaz. Bir şey olur. Yani bilemiyorsun. Yani Sırbistan savaşa girer. Men edildi. Bilemiyorsun.
Tabii, tabii. Yani bu her şeyin normal gittiği şeyde. Yani 26-27 gibi evet, tahmin ediyorum sende. Sen Nadal için 25 demiştin 2-3 evet, yıl önce. Yani bu kadar sakatlık olmasa o da mümkün.
Olabilir tabii.
O da mümkün yani. Yani Nadal Wimbledon'da da sakatlanmasa geçen Wimbledon'da da çok iyi ilerliyordu aslında baktığımızda.
Evet.
Yani sadece onu da toprakla sınırlamıyorum. Wimbledon'da da her zaman şapkadan tavşan çıkartıyor. Yani, Djokovic'i kaybettiği yarı final var. Yani
kurası zordu.
Önü açıldı.
Önü açıldı geldi. Bir grafiklerimiz var. Arka arkaya bakalım mı onlara? Bir erkeklerde Grand Slam şampiyonluk sayıları. Tabii ki az önce üçünü verdik ama onları kim takip ediyor? Şimdi sarı renkte olanlar aktif tenisçiler. Bunlar açık dönem sayıları tabii ki. Yoksa Roy Emerson'ın da yanılmıyorsam 13 tane şampiyonluğu evet. var ama hepsi 1968 öncesi. Djokovic, Nadal, Federer'i Sampras tabii ki takip ediyor. Bıraktığında geçilmez denilen rekoru şu an paramparça olmuş durumda. Bjorn Borg 11 şampiyonluğu var. Andre Agassi 8, Lendl 8, Connors, Vlander, McEnroe'da 7 şarjı.
Vlander, McEnroe ne düşünüyorlar acaba? 7'yi falan kazandıklarında...
Dünyanın zirvesinde
seyrediyorlar. Evet yani hani kusursuz olduklarını düşünüyorlardı belki de.
Ama o zamanki dönemde de öyleydi.
Belki. Tabii. Yani ilginç. Yani. Sampras bile ne düşünüyordur? Çok konuşmuyor aslında. Çok da tenisin içinde de görmüyoruz
yani,
kendisini ama.
Ne diyecek yani 30'da bırak. Hadi 38'de bıraksan ne olacak? Ne kaç tane kazanabileceksin?
Yani bence de. Hani bir 2000 buldun da alırdı belki. Çok şansı yaver.
Bırakmazdı Federer ona bir şey. Grand Slam kazanma oranları var erkeklerde. Katıldıkları Grand Slam turnuvalarının kaçını kazanmış erkekler bakalım. Bjorn Borg burada zirvede açık dönemde bunlar tabii yine. %40.7 ile 27 Grand Slam'in 11'ini kazanmış. Rod Laver 15 Grand Slam'e katılmış. Açık dönemde bu. Daha öncesinde de katıldığı Grand Slam'lar var. %33'ünü kazanmış. 3'te 1'ini. Djokovic 70 Grand Slam'in 23'ünü kazanmış. Nadal 67 Grand Slam'in 22'sini kazanmış.
70 Grand Slam'in 34'ünde de finali var. %50'si neredeyse. 34
evet.
final.
Evet, doğru. Yani. 52 Grand Slam'in de 14'ünü kazanan Pete Sampras var. Onu takip ediyor. Yani gerçekten Djokovic burada belki yakalayamayacak bir yön. Belki değil, yani yakalayamaz bir yön. Çok zor.
Yok canım.
Ama iyi bir istatistik Laver'ı geçebilir iki tane daha kazanırsa diyelim. Djokovic'in slamlardaki galibiyet sayıları. Şimdi 21 slamlık bir 21 galibiyet.
Djokovic'in 15'teyken ne kadar vardı onlara bakılabilir. Ya da
Djokovic?
Yani 15 Grand Slam'e katılımında kaçını kazanmıştı gibiye bakılabilir.
Bir herhalde.
Biridir.
Wimbledon 2015'ten Wimbledon 2016'ya kadar 31 galibiyet serisi, 30 Grand Slam'lik, 4 Grand Slam üst üste kazanmıştı. Wimbledon 3. turunda Sam Querrey'e yenilmişti.
Şimdi Avustralya açık şey aynı anda şey kaç Grand Slam'ini de tutuyor şu an?
Wimbledon tutuyor, Avustralya açık tutuyor, Fransa açık tutuyor. Wimbledon kazanırsa
4'ünü de aynı anda mı tutuyor olacak? Amerika açık yok, doğru.
Amerika açık tutmuyor. Yani seriler böyle. İki tane 27'lik serisi var. Bayağı da seri yapmış arka arkaya. Üçer şampiyonluk var zaten oralarda. 27'lerde final değilmiştir. Roland Garros 2012, Nadal, Amerika Açık 2021, Medvedev tabii ki o bir sene içinde yapılan tek seri bu burada. Bir de en yaşlı Grand Slam şampiyonlarına bakalım. Orada da Ken Rosewell, Avustralya Açık 1972 kazanmış. 37 yaş 62 günlükken. Yani Djokovic seneye Wimbledon'ı kazanırsa bu rekoru kırıyor.
Federer Avustralya Açık 2018 kazandığında ne kadar yaşlı geliyordu 36-73. Evet. Mesela o hissi alıyordunuz Federer'de.
Evet değil mi?
Şimdi Djokovic'ten ben fiziksel durumuna falan bakıyorum. Biraz tabii göstermiyordu ama şey olarak da yani sadece surat olarak değil fiziksel durum olarak da göstermiyor. Yani ilginç hakikaten ilginç bir fiziksel kapasite Djokovic'inki. İlginç bir atletik çatı.
Bir de fotoğrafımız var 13 numarada. Djokovic'in ailesi ve ekibiyle çektiği bir çok güzel bir fotoğraf. O da Djokovic'in aslında başarısının arkasındaki etmenlerden biri. Onu da verelim. Sonrasında Alcaraz'ı konuşacağız. Ya gerçekten çok güzel bir fotoğraf bu. Ailesiyle arası çok iyi, çocuklarıyla arası çok iyi, ekibiyle arası çok iyi. Bazen çok bağırıyor. Yani kapalı kapalı ardında neler yapıyor bilmiyoruz ama zaten kortta da bazen dönüp çok bağırıyor.
Evet.
Ama günün sonunda kupa geldiğinde de böyle mutlu bir aile tablosu görebiliyoruz. Tara da büyüdü, kocaman oldu.
Evet ya.
Yani
Tara'nın Kundak'ta Avustralya Açık izlediği günler akıllarda.
Biraz Alcaraz konuşalım. Deneyimsizliğin kurbanı oldu Alcaraz bence. Yani bir 5 setlik maça enerjisini saklayamaması. İlk 2 sette çünkü her şeyini verdi ve belki de bir şeyler yemeyi unuttu. Bir şeyler içmeyi unuttu o sandalye aralarında, molalarında ve kramplar baş gösterdi. Ve o kramplar nedeniyle de çok kötü bir herhalde kas sakatlığı yaşadı. Devam edemeyecek kadar bir kas sakatlığı ama devam etmeyi tercih etti. Neden tercih etti bilmiyorum. Yani bunu seyirciye saygı olarak görenler var. Ama ben son iki sette izlediğim şeyden zevk almadım. Yani böyle olmasındansa çekilmesi daha mantıklı. Ama hep şey düşündüm tabii ki. maça dönebilirim. Bu geçebilir. Evet. Dönersem tekrar galibiyete ortak olabilirim. Buradan şuraya bağlayayım.
Tenisin puanlama sistemi buna izin
Djokovic
veriyor.
Djokovic neden yumruk şovu yapıyor sakat rakibine karşı diye çok eleştiri aldı. Rakibi çekilmediği sürece 20 yaşında bir Grand Slam şampiyonu var. Normal şartlar altında Djokovic'i yenebilecek güçte bir tenisçi. Sadece sakatlanmış ve hala kortta. Bu demek oluyor ki Alcaraz ben bu maçı kazanabilirim hala diye düşünüyor. Ve Djokovic de maçtan düşmek istemiyor. Bu nedenle kendini maçta sıcak tutmak zorunda ve yumruk şov yapıyor. Maçtan sonra Alcaraz da tam bu sözleri söyledi. Sakat bir rakibe karşı oynamak hiç kolay değildir. Maçı kapatamazsınız. Kendinizi maçta sıcak tutmalısınız. Ben de aynı durumda olsam ben de aynı şey yapardım.
Dedi. Yani ya insanlar böyle şeyleri çok seviyorlar. Yani full... Yani bu adamlar bence tüm spor hiyerarşisi içerisinde tüm sporları bir araya. Bence en sportmen insanlar tenisçiler genelde. Bireyselliğin yani yüzme de bireysel spor ama falan, hiçbiri tenis gibi değil. Yani hakikaten tenis kadar insan psikolojisinin bu kadar farklı. Bu bir klişe mental şey ama hakikaten tenis de çok önemli. Yani hiç arkanıza bakmadan devam etmek zorundasınız. Yani,
bir gladyatör tarzı. Yani
kusursuz bir puan alırsanız da bunun size getirisi aynı.
Son tamam, puan alırsınız yani.
Aynen ya da korkunç bir hata yapsanız da devam etmek zorundasınız. O yüzden biraz fazla böyle fazla ahlak kumkumalığı yapılıyor bu konularda. Yani
fair play'in yani ütopik bir versiyonu gibi.
Aynen yani zaten açın ya bakın yani bakın diğer sporlara bakın futbola bakın basketbola bakın yani bakın işte geçen hafta Roma ile Sevilla oynadı. Allah aşkına bakın yani görüntüye sürekli bağıran çağıran bir sürü insan. Ha, bu da olsun futbolda doğası bu zaten. Ben bu olmasın demiyorum ama yani hani böyle bu kadar da şey yok ya steril bir ortama gerek yok yani. Bence gereğinden fazla steril. Hatta hiç olmadığı kadar steril yani. Ya demek ki 80'lerde tenis takip etse şimdi Twitter'daki insanlar sevecek bir tane adam bulamayacaklar ya. Bir tane. Eski belgeselleri izliyoruz tenis, Formula 1. Ya neler söylüyor adamlar birbirlerine. Formula 1'dekiler hala devam ediyor gerçi. Yine en ağzı şey olanlar onlar. Evet. Esirgemeyenler. Bakıyorsun kendi takım arkadaşlarını da rahat rahat.
Radyodan.
Aynen. O da herhalde artık yaptıkları sporun risk seviyesinden dolayı farklı bir yaklaşımları var çünkü.
Kafa uçuyor mu diyorsun?
Yani evet. Ya böyle şeye takmıyor. Adam çünkü 320'de duvara girebilir yani. Doğru. Bu risk her zaman var. Herhalde ondan diye tahmin ediyorum. Bu rahatlık. Ya umurlarında olmamasını da anlıyorum da.
Alcaraz.
Yani olabilir ya. Dönebilir. Döndük yani. Bunu gördük. Team Del Potro maçında gördük. Amerika'ya çıktı. Evet. Yani team şey Del Potro dönebilecek gibi.
Mucize abla döndü yani.
Döndü. Ya da ne bileyim.
Tabii orada team de düşmüştür yani.
Taylor Fritz'in önce Djokovic'e sonra Nadal'a karşı rakipleri sakatken nasıl tıkandığını gördük. Ya belki ikisi de sağlıklı devam etse kazanabileceği maçları aynen. Biraz da bu psikolojiyi idare edemediği için aynen. Kazanamadı. Birden rakip herkes diğer tarafta oluyor. Yani bence iyice biraz daha ya anladı bunun biraz psikolojik olduğunu bence Djokovic. Biraz daha arttırmak istedi o baskıyı bunlar.
Tabii.
Bu da oyunun içinde yani ne yaptı? Yani gidip karşısında yumruk mu attı karşıya?
Biraz da
yani,
seyirciye yaptı.
Alcaraz da yani Djokovic nelerle bak ben çok kariyerin uzun zamanda çok benim sevdiğim favori oyuncularından biri olmadı. Çok hoşlanmadığım evet. Çok hareketi vardır kort içinde aslında. Ama yani Alcaraz da olsa aynısını yapar mı büyük ihtimalle? Ki Alcaraz da sevmediğim bir özelliği
yaparım
var.
Yaparım dedi yani.
Sevmediğim bir özelliği var. Çok fist bump yapıyor yani.
Nadal'ın ilk yılları gibi oluyor.
Evet, her vuruşta çok. Bunu ben çok sevmem. Bunu biraz dengeye gelecektir muhakkak.
Evet, gelir.
Yani kort dışındaki hali tavrı zaten devam etmediği için hani biraz fazla şey ya, biraz fazla steril bir ortam bekleniyor bundan yani.
Şimdi biraz hızlanalım. Şunu söyleyeyim. Alcaraz bu sakatlık yaşadığında servis kullanacaktı. Oyun arası değildi yani sandalye molası değildi ama sağlık molası istedi. Kramp olduğu için de hakkı yok.
Evet ama
dedi
şey...
ki kullanırsan oyunu vermek zorundasın. O da tamam dedi. Şimdi Djokovic bir anda 2-0 öne geçince seyirci yuvalamaya başladı. Kural yani kuralı yuvalıyor. Aslında Djokovic yuvalıyor.
Ya bu
Djokovic de ona sinir aslında biraz seyirciye yaptı o yumruk şovu. Yani evet. Alcaraz'a karşı değil.
Yani seyirci pek bir iyi sınav geçirmedi ya. Sanki hep daha kötüye gidiyor gibi. Fransa seyircisi evet. Ben çok şey etmem. Ama yani bakınca 4 Grand Slam'de vallahi gene en iyisi Avustralya çıkıyor. Onlar fazla tepkisiz yani. Wimbledon da fena değil.
Orada kozmopolit olduğu için Balkan ülkelerinden gelenler biraz şey oluyor ama diğer tenisçiler
karşı. Yunan, Yugoslav tenisçi olunca da ekstra bir i̇şte, futbol orada ama yeni en iyisi Wimbledon ya. Yine en iyisi Wimbledon. Çok az görürüz böyle
yani,
şeyleri. En iyisi Wimbledon.
Öyle diyebilirim. Onların da saçma kuralları var. Kadınlara geçelim mi? Çok az vaktimiz kaldı.
Tamam, geçelim.
Świątek son 4 sezondaki 3. Fransa Açık şampiyonluğunu kazandı. Sürpriz bir finalist ama burayı oynamayı hak eden bir finalist Muhova karşısında. Ki finalde de aslında geriden gelip ikinci şansını da iyi kullandı ve maçı karar setine götürdü. Ama Świątek gerçekten son sette yine iyi oynayarak kazandı. Tabii turnuva öncesi Djokovic gibi o da sakatlık sorunu vardı, omuz sakatlığı vardı ve yeterli hazırlığı yapamadı gibi gördük. Ama yine finallere şampiyonlukları var tabii ama bildiğimiz o Świątek gibi gümbür gümbür gelmemişti. O da bunu söylüyor zaten, biraz tereddütle gelmiştim diyor ama maç başı ilerledikçe açıldı ve sonunda bir henenvari performansla diyelim burada şampiyon oldu.
Yani cumartesi Świątek çok böyle bilmediği sularla bir karşılaştı yani. Hiç görmediği bir şey gördü. Bir Grand Slam finalinin 3. setini gördü. Hı hı. Bu onun için biraz bir sınavdı. Gördük zaten yani. Świątek'i de böyle çok görmeyiz. Böyle kendi kafasına vuruyor, işte locasına parmak sallıyor falan. İlginç yani. Gergin bir Djokovic şeyi gibiydi. İmitasyonu gibiydi böyle. Oralarla nasıl başı... Bunu konuşmuştuk ya. O da sanki biraz 6-1, 6-2'lere çok takıntılı gibi. Yani böyle başa baş giden maçlarda biraz sıkıntı yaşar gibi. Yani baktığında zaten muazzam bir hafta geçirdi. Her şeye rağmen muazzam bir hafta geçti. En keskin olmayan hali bile çok büyük sorunlar yaşamadı. Hadat Maia maçının ikinci setini belki ki muazzam bu haftanın bence iki haftanın yıldızıydı. Hakikaten muazzam bir tenis oynadı Hadat Maia. Ama yine maça başlangıcı da yani 6-2, 3-0. Her şey çok yolunda gidiyordu. Sonra biraz Muhova da kirini pasını attı. İşte forehandler biraz daha köşeleri bulmaya başladı. Biraz ritim buldu. Orada bir 4-4'te falan bir panik başladı kırdırınca. Ama ben 3. sette yine taze bir başlangıç yapmasını beklemiyordum. Oradan artık kayıp gideceğini düşündüm. Çünkü kaybetti işte Krejcikova maçı varsa, Rybakina maçı var. Hep öne geçti, geri düştü. Oradan toparlayamadı Sabalenka maçı vesaire. Hı hı. Yani hani şimdi kazandı, kaybetti, kazandı olmadı yani. Evet. İyi başladı, geri bir daha dönemedi. Kötü bitirdi. Şimdi o açıdan da bir sınav. Tabii Muhova sakatlıklar olmasa daha 26 yaşında belki bir Grand Slam bile alabilirdi yani. Hani ne bileyim Krejcikova'nın, Kenin'in Grand Slam kazandığı bir ortamda bu yeteneğiyle ben Muhova'nın kazanır diyordum.
2021'de yarı finali var o sırada.
Aynen öyle yani. Yeteneğine bakınca, hali tavrına bakınca çok güzel bir maç sonu şeyi oldu. Chris Evert gözyaşlarını tutamadı vesaire. Onun için de çok sevindim yani. Çok da yaklaşmıştı kazanmaya hakikaten ki Sabalenka maçındaki 5-2'den dönüş falan muazzamdı. Neredeyse bir kere daha yapıyordu. Hakikaten sezonun geri kalanını da etkilerdi yani. Ama oradan sonra tekrar çok bir zaten şeyi var yani. Ben bıraktım fazla düşünmeyi. Çok içgüdüsel oynamaya başladım dedi. O noktada yeni bir şeyi daha açtı Świątek. Yani yakın giden, geri düştüğü, rüzgarı kaybettiği maçta bunu yapamamıştı çok. Yani evet o alev alıp bitiriyordu, yakıyordu karşıdakini ve bitiriyordu. Şimdi o alevi biri söndürdüğünde ne yapacağını ispatlayamamıştı. Çünkü kaybettiğim aşağı vardı. Şimdi o sönen alevi tekrar yakmayı başardı. Onun açısından da farklı bir yerde olacak bence bu şampiyonluk. Yani belki zor yoldan aldı ama daha çok şey öğrendiği bir şampiyonluk olduğu kanaatindeyim ben. Wimbledon'a bile daha olumlu yansıyabilir.
Uzun bir süre sonra Fransa Açık'ta ünvan koruyan ilk tenisçi oldu. Serena yapmamıştı. Daha da geriye gidiyoruz hatta onun için. Yani Hen'in de 3 tane üst üste kazandığı var.
2005-2007 arası.
Evet yani...
Serena olabilir 13-14'te sanki.
Serena 15-16'da, 15'te kazandı, 16'da finalde yenildi diye hatırlıyorum. Bir bakarız ona.
Muguruza'ya yenildi evet 16'da.
Yani Hen'in vari bir... hep konuşuyoruz bunu zaten. Oyun tarzı da Hen'ine benziyor. İşte fiziği de Hen'ine benziyor. Ya ben izledim, baktığımda işte 20 sene sonra doğan bir Hen'in görüyorum karşımda. Ve onun gibi toprak kortta da bir hegemonyaya başladı zaten. Bunun ucu açık bence. Yani şu ana kadar toprakta onu kim zorladı? İşte Jabeur diyor aklımıza geliyor. Hadat Maia biraz daha iyi olursa zorlayabilir. Değişik isimler çıkıyor toprakta. Toprak çünkü spesyalite gerektirdiği için diğer Grand Slam'lerde, diğer zeminlerde iyi olmayan bir tenisçi burada daha iyi performans gösterebiliyor. Świątek'i zorlayacak insanlar vardır ama şu ana kadar ben Świątek'in bu hegemonyasını tehdit edecek bir tenisçi göremiyorum. Burada %100 ile gelmeden şampiyon oldu. Sen henemvari bir hegemonya bekliyorsundur herhalde Świątek'ten.
Yani böyle arka arkaya olacak şekilde olur mu bilmiyorum ama daha yaşını da düşünürsek ben minimum hani 7-8 Roland Garros şeyi bekliyorum. Hani Sabalenka her geçen sene daha iyi olacaktır. Burada da finale çok yakındı artık. Biraz nüanslar belirledi. Onun için de yoğun bir turnuva, duygusal olarak da yoğun bir turnuva olduğunu söylemek lazım. Yani Muhova Allah'tan Ukraynalı veya şey değildi. Yoksa bir tane daha şey geçirecekti. Hı hı. Bence doğal bir rakip olabilir. En azından şöyle, belki büyük bir toprak spesiyalisti değil ama yani oyunu ters geliyor. Yani güçlü vuruşlara sahip oyuncular onu tutarlı yaptığında hep zorladığını gördük. Haddad Manya da bunu çok iyi yaptı. Yani zaten bir de solak olması biraz ekstra avantaj verdi. Yani iyi servis, güçlü forehand biraz ritmini bozuyor Świątek'in. Ama yani Świątek hakikaten yani hissiyatı çok acayip. Çok iyi kayıyor toprak zeminde. Yani tam olarak herhalde yani bunun için dizayn edilmiş bir oyunu var açıkçası.
Şimdi ben şeyde Sabalenka Muhova yarı finalinde Sabalenka
şeyi izliyorsun bak. Yani böyle ölçüsü o vuruş hızı hani mesela baskette şutu çıkarma hızı derler. Çok hızlı çıkarıyor. Yani evet. Çok hızlı kapatıyor raketini.
Raket hızı,
herkesten
raket
bayağı bir hızlı diyorlar. Bayağı bir hızlı yani. Evet. O çok fark yaratıyor ve çok isabetli üstüne üstlük.
Doğru. Şimdi şey söylüyorum. Sabalenka ile Muhova yarı finalinde. Sabalenka 5'lik öne geçince bir bakayım dedim. Avustralya açıkta Fransa açığı aynı yıl kazanan kimler var diye. Son 30 yıla baktığımda iki tenisçi hatırlıyorum. Bir Capriati yanılmıyorsam 2001. Bir de biri daha vardı. Serena olabilir mi diye düşünüyorum. Unuttum çünkü tweet atmayınca.
Sonra çünkü maç acayip yerlere gitti.
Boşta gitti.
Yani maç bitmedi. Aynı.
Ama yani son 30 sezonda iki kere olmuş. Ya yani üç kere olmuş bir olay. Avustralya açık ve Fransa açığı aynı yıl kazanmak. Erkeklerde de bu çok olmadı. Yani son 3 sezondur oluyor ama ondan önce bir 2016 var. Ondan önce için 90'lara gitmen gerekiyor. Jim Courier'e gitmen gerekiyor. Yani Avustralya açık Roland Garros. Yani
Nadal 14'ten Roland Garros kazanırken bile daha sık yapamadı yani bunu.
Şöyle söyleyeyim. 14 yaptı. Avustralya açığı kazandığı sezon Fransa açığı kazanamadı. 2009'du.
2009. Doğru. Yani 22 kazandı, 9'u kazanamadı.
Hiç kolay bir şey değil ama son 3 sezon üst üste oldu bu. O da enteresan. Kadınlarda da çok nadir olan bir şeymiş. Sabalenka bunu başarabilirdi ama tabii yarı finalde o 5-2'den dönünce kötü oldu. Kupayı aldığı zaman, Świątek 3. kez kaldırıyor bu kupayı ama yine kapağını düşürdü. Bir 24'teki DSF'miz dönebilir.
Bu çok oluyor ya. Roland Garros kupasında çok oluyor hakikaten.
Şarapova da Amerika açıkta düşürmüştü hatırlıyorsan. Aynen. Parmağımla tuttum sandım ama kaydı diyor.
Ben şimdi onu bir böyle sağlam bir...
Şeyi hatırlıyor musun? 2 sene önce oturuyor sandalyeye, elinde su şişesi var. Söyleyemedim. Çalkalayacak, telçeri çalıyor. Yani kapağı yokmuş, dökülüyor. Sonra kamera şöyle bakış atıyor, ofis tarzı. çok şey bir, yani goofy derler ya yabancılar. Goofy bir tenisçi aslında.
Çok yeşe diyelim, stüdyoda bir hapşırık oldu arada. Świątek sempatik ve aslında kariyeri böyle çok başlamamıştı. Yani böyle şeyde bir video var. Bu kadar olduğunu ben gözden kaçırmıştım. Tenisteki sportmenliğe aykırı, unsportsmanlike moments diye. Yani 10-15 farklı görüntüsüyle mesela topa vuruyor, tak tak yere vuruyor. Çok yapıyormuş onu
yapıyormuş
mesela.
Evet.
Çok yapıyormuş. Birkaç tane daha böyle yani şu an şeyse orada yapsa Fransa seyirciyi anında arkasına karşısına alacak hareket de var ama çabuk törpülemek önemli tabii.
Onu Henin de yapıyordu biliyorsun. Yani Henin pardon deyip Serena'ya Serena sen şu öyle bir şey yapmadım diyerek.
Henin yani, büyük bir diplomattı ya. İlginç bir karakter.
Yani var böyle demek yani Schumacher'de de vardı aynı şey. Yani sevilmezdi. Jordan da bazı konularda sevilmiyordu.
Schumacher Türkiye'de çok seviliyor ama ya.
Evet.
Türkiye'yi çok seviyor.
Çünkü o zaman internet yoktu Niko. Evet. Yani onun o tarafını pek görmüyorduk
tabii
aslında.
Biz burada sabah işte ne anlatılıyorsa o biraz. Yani. Ya da bir de F1 Racing Türkçe edisyonu çıkmaya başlamıştı. Hı-hı. O güzeldi ama o zaman da Schumacher çok son zamanlarıydı filan. Tabii.
Yani var bir sonra öğreniyorsun.
Kafamızda kurmak daha kolaydı yani. Yani Last Dance'de bile Michael Jordan, bunu kaç insan bu kadar yakından takip eden çok insan şaşırdı ya. Yani bunlar hep
ya ilginçlikleri var işte.
Basketbol takip eden bildiği hikayelerdi ama şaşıran da çok oldu.
Her yani. Tenisinde. Serena'nın yok mu? Serena'nın da var. Hani Djokovic'in de var. Bir Nadal'ın yok galiba ya.
Yok ya Nadal'ın hakikaten. Bir geçen sene neydi?
Sonego maçı mıydı?
Ya birine bir gel filan diyordum. Yani, ama o da bu kariyeri de Nadal hakikaten ya. Biraz o açıdan sinirleri alınmış.
O orada yani. Çok farklı bir yerde duruyor yani.
Kulluk olarak.
Raket kırmadı.
Sıfır. Fırlatması yok. Kırmayı geçtim. Yani. Yere raket atması yok. Federer'in 3 tane filan var. Bir Djokovic maçı var. Var yani. Sonuncusu o bu arada. Djokovic maçtan sonra bir daha fırlatmadı. Hadi 2009 ya. Miami. Sonuncusu o. Djokovic'in var çok.
Milyonlarca var Djokovic'in. Yani, ya bak daha yeni 2020'de hakemi...
Alcaraz bile burada fırlattı.
2020'de yani. Hakemi vurmuşsun. Olimpiyat anlatıyorum. Ekrana gelmedi. Raketi türbüne fırlattı. Evet, türbünde evet. Kimse yok.
Evet.
Ama niye fırlatıyorsun?
Yani gider vurur birini vallahi. Hiç belli olmaz. Yani, hiç belli olmaz.
Yani her tenisçinin var aslında. Nadal dışında diyelim. Her tenisçinin var böyle şeyleri.
Muhova'yı biraz övelim.
Övelim.
Yani hakikaten çok zarif bir oyun. Çok çok yönlü bir oyun. İzlemesi çok keyifli bir oyun. Hı-hı. Yazık yani çok fazla. Yani 3-4 yıldır özellikle çok fazla sakatlıkla boğuşmak zorunda kaldı. Ama fırsatları çok iyi değerlendi. Yarattı aslında fırsatları. Arka arkaya. Rybakina, Sabalenka karşısında. Buradaki geri dönüş. Çok güzel bir seremoniydi. İşte Chris Evert falan böyle gözleri doldu. Hı-hı. WTA için de iyi bir şey olur. İyi bir yüz. Cidden çok
güzel. Evet.
Yani devam ederse bu başarısı, bir standarda oturtursa, işte Sabalenka, Rybakina, Świątek'in dördüncüsü olursa ki olabilecek kapasitesi var.
Oraya da çok aday var aslında da.
Var evet, var ama yani bakıyorsun, herkes, Andreescu'nun artık umudu kesiyoruz yavaş yavaş. Olmayacak, Grand Slam şampiyonlar. Kenin zaten
Goff.
Geçmiş olsun. Goff, yani bir burada artık, yani geçen sene Świątek kaybettiğin gibi yine burada kaybetme yani. Ki Świątek geçen seneki halinin bence bir tık gerisindeydi yani. Bir yıl geçti aradan. Senin çok genç yaşına rağmen hani bazı kredilerim var ama... O ivmelenmesi çok durdu yani. Hani
Alcaraz'dan bir yaş yani küçük şöyle, ama daha çok kredi sorunu. Alcaraz'dan bile bir yaş küçük yani.
Ha öyle de işte. Hani buralar ama hızlıca çıkman yerler. Basamağı hızlı. 27'den 28'e yaşa geçmiyorsun
belki
yani.
Belki late bloomer'dır yani bilemezsin.
Buralar en hızlı gelişmen gereken
yerler. Ben şeyden korkuyorum yani. Bu kız 14 yaşından beri üst düzey tenis oynuyor ve bir yerde sürmenaj olur mu?
Evet ailesinde falan yani box'ında falan o şeyi görüyorum. Baskı yapıyorlar gibi sanki biraz. Hı-hı. Ama... Kız tenis oynamayı çok seviyor bence gördüğüm kadarıyla falan. Hani öyle bir bizim görebildiğimiz o. Ama mesela biraz yani kaybederek öğrenirsin ama yani geçen seneden bazı dersler çıkarıp biraz daha zorla yani Świątek'i mesela. Eğer bahsedilen
Andreeva maçını iyi kazandı aslında. Çok zorlamış.
Evet, evet, evet. Andreeva da yani işte asıl o yaşta. Yeni. Aynen.
2006'da o da.
O bütün tankeri boşalttı ilk sette. Sonra ama mesela seneye işte göreceğiz. Seneye Andreeva yine Goff'a böyle maç kaybederse tamam diyor ama ne kadar gelişecek yani.
Evet.
Alcaraz'da çok net görüyoruz hızlı gelişimi bu yaş grubunda ve hani Goff da o seviyede tenisin geleceği bir yetenek olarak gösteriliyordu yani. Alcaraz'da ilk çıktı. 14 yaşında Venus Williams'ı yendi.
Evet. Yani. Grand Slam 4. tur oynadı yani.
Çok böyle arkadan da yani Sabalenka, işte
Rybakina,
Świątek 4. yani Jabeur bir belki Wimbledon'la tekrar çıkışa geçer. Burada
Krejcikova oraya girmeyi çok istiyor biliyorsun. Yeni niye onlarla beraber almıyorlar diyordu. Gördük yani şey maçını.
Ben severim. Sevdiğim bir oyuncudur da yani. Hani burada hiç konuşmayacaksın abi.
Yumuşak kort kalıyor
orada, biraz. Raket orada.
Evet.
Sen yani neden acaba? Sen sürekli kazanıyorsun da biz mi? Ya arada bir kere Świątek'i yenmekle falan olacak şeyler değil onlar yani Sabalenka'yı. Eğer bahsedilmek istiyorsa o şekilde.
Yani doğru diyorsun. Şimdi iki tane güzel puan vardı. Bir Alcaraz'dan bir Haçonov'dan. İkisi de Djokovic'e karşı. Bir onları görelim. 18 numaradaki puan ve 19 numaradaki puanlar. Alcaraz'ınki inanılmaz. Federer aynısını vurmuş bir kere.
Ama hangisi daha zarif? Nalbandian çok belli. Ama tabii ki Nalbandian'ınki biraz daha yumuşak geliyor. Benim aklıma direkt o geldi. Sonra biri editlemiş. Paylaşmış. Benim en sevdiğim Federer puandır o çünkü.
18 numaradaki puanı alalım. Alcaraz'ın puanı. Evet bu. Yani burada yine çok iyi kurguluyor puanı Djokovic. Yani burada bitti dersin. Ya bu Steve Miner değil. Dönüp sol bileğinin solundan vuruyor, dıştan vuruyor topa. Zaten bu puandan sonra bir rahatladı Alcaraz.
Evet, Djokovic'in yani tepkileri.
Gülmeye başladı. Çünkü ilk sette çok şeydi. İstediği toplar olmuyordu, gergindi.
Djokovic de ilk defa Grand Slam'da oynadılar. O da bambaşka bir, başlı başına bir deneyimdir ya. Yani... Kaybetse bile tam anlamıyla yaşamasını isterdim bu maçı.
Galiba Çiçipas maçında harcadı. Yani Çiçipas maçında öyle bir performans gösterdi ki Alcaraz.
Sansasyonel bir galibiyet almak
yani hiç gerekmediği, gerekmemesine rağmen bütün her şeyini verdi Çiçipas maçında.
Evet, evet aynen. Bu acayip ya. Bunun Nalvan diyen Federer yazarsanız YouTube'da.
Evet. O da değişik bir o video hazırlayan çocuğun videosu telif yemiş bu arada. Silinmiş Twitter'da.
Evet, çok benziyor. Federer'inki biraz daha...
Şey, bir de Haçanov'un puanını
estetik.
Görelim.
Estetik. Haçanov'unki de çok iyi.
Haçanov'unki de güzel puan. O da Twinner'la avlıyor Djokovic'i. Djokovic'in var çok böyle puan. 2009 Amerika Açık'ta Federer'in yaptığı.
O da maç
yine aynısı bak. Yine burada yapmış. Kısayla çekiyor. Sonra...
Bir fazla kısa evet. Şeyi var.
Voley iyi alamamış burada yani.
haber değeri taşımıyor tabii Djokovic bu voleyi.
Öyle deme. Yani gerçekten ben
yok çok iyi voleyi.
Harika vurmaya başladı
voleyi. Pardon ya, maçta karıştırdım.
Ha, maçlar yine burada öyle kırdırdı zaten servisi biliyorsun. Evet. Root maçında ilk servisini smash, Djoko smash'ta kırdırdı. Evet, programın sonuna doğru geldik. Nico. Fransa Açık'ta 23 yaptı Djokovic. Şibiontek'te 4 yaptı. Belki Nadal'ın rekorunu kırar mı Şibiontek diye düşünüyorum. 14 Roland Garros'la. Biraz zor ama.
Zor abi.
Çok bir begemonya gerekiyor ama iyi bir turnuvaydı. İyi bir turnuvayı geride bıraktık.
İyi, keyifliydi aynen.
Son sözüm varsa alayım.
Son sözüm artık Çim başladı bu hafta. Sert bir geçiş. İşte Artogen Boş, Tutkart turnuvalar başlıyor. Bakacağız. Yani biraz şey gidiyoruz Çim sezonuna. Bence çok heyecanlı gitmiyorum açıkçası. Yani Berrettini biraz formsuz. Yani Djokovic tek taraflı. Świątek de diğer tarafta şey sanki böyle.
Belki kendi yıldızını çıkarabilir
sanki Çim sezonu. Sanki Rybakina Sabalenka'nın daha öne çıkacağı bir sürece gireceğiz gibi.
Programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.